Ayrım 16, sayfa 198. Bitmeyen gece bitince hiç konuşmadan hayvanları koştular. Araksi kalan peyniri dağıttı. Herkes avucuna neredeyse görünmeyen bir küçük parça aldı. Aznev Hanım kuru meyve dağıttı. İçecek hiçbir şey yoktu. Tüm sürgünler nöbetçi çadırlarının bulunduğu yerden sakınarak dolambaçlı bir yolla padikada toplandılar. Karısının karşı çıkmasına rağmen Armen oraya doğru gitti. Görmek istiyordu. Herhangi biri tüm bunları görmeli, bilmeliydi. Bu cinayet şahitsiz kalmamalıydı. 20 yıl önce yaşadığı katliamlardan sonra hiçbir şeyinin onu sarsamayacağına inanıyordu. Ama şimdi yaşadıkları kıyas kabul etmezdi. Benzeri tarihte elbette çok eski zamanlarda Moğol saldırılarında olmuştu. Armen insanlık dışı olayın içinde geziniyordu. Neredeyse yarılmış bir karından dökülen bağırsakların üzerine basıyordu. Jandarmalar çekilmeden önce kesilmiş kafalardan oluşan küçük bir piramit ortaya çıkmıştı. Hemen yanında kaza geçirmiş bir süt çocuğu. Armen döndü ve az önce yediklerini kustu. Sonra onu gördü. Yere oturdu. Anlamsız gözlerle ufka baktı. Kıza gitti, tepki vermedi. Fakat yaşıyordu. Beyaz vücudunu kanayan yaralar kaplamıştı. Uylukları kana bulanmıştı. 17 yaşından daha büyük değildi ama şaşkın yüzü 100 yaşında gibiydi. Armen eğildi, omzuna dokundu. Çocuğu hissetmiyordu. Koltuklarından tutup kaldırdı. İtaatkarca kalktı ancak bakışları uzaklardaydı. Armen yerde duran bir elbise parçasıyla onu örttü. Koluna girip yürümesine destek sağladı. Kız şoktaydı. Mekanik hareket ediyordu. Armen göz kapaklarının hiç kapanmadığını fark etti. Onu hafifçe sarstı ve yumuşak bir sesle artık korkmaya gerek yok dedi. O adamı duymuyordu. Armen, Araksi'nin kullandığı arabaya yetişti. Genç kızı arabanın arkasına oturttu, kendi yukarı tırmandı ve kızın üstüne bir örtü örttü. Kız, Armen'in bıraktığı gibi kaldı. Armen, Araksi'nin yanına döndü, o anda bir yudum rakı için neler vermezdi. Susuzluk, onlarla birlikte yolculuk ediyordu. Saatler ilerledikçe hakim işkencelerden biri haline geldi. Kargalar, o kızıyla ölü konvoyun geride kaldığı yere uçtular. Aladovanlar ve küçük yırtıcı hayvanlarla birlikte yuvarlak geniş kanatlarıyla akbabalarda. Arabanın beşik gibi sallantısında Thomas ve ikizler uyuyordu. Güllü gölge olması için yüzlerini peçesinin bir ucuyla örttü. Aznev Hanım Maro'nun omuzunda uyuyordu. Maro öküz yolda çakılıp kalmasın diye üvendireyi durmadan kullandı. Armin'in arabasının arkasında derleyip yanına aldığı kız oturuyor, dik dik Maro'ya bakıyordu. Bu bakış Maro'ya şikayet eden bir bakışmış gibi geliyor, yakasını bırakmıyordu. Ona istediği kadar akıl vaat edebilirdi. Yapacak bir şey yoktu. Bu boş göz bebeklerinden sadece yakınma okuyordu. Arkada kalan gecenin korkusu içinde yeniden yükseldi. Birkaç hayvan yorgunluktan çökmüştü. Diğerleri duruyor ve dayağa rağmen bir adım ilerlemiyordu. Bu durumda jandarmalar sürgünleri her şeylerini bırakmaya ve yaya devam etmeye zorladılar. Yaşlılar ve hastalar diğer arabalara taşındılar ama bir süre sonra onlar da artık yaya gitmek zorundaydılar. Kervanı izleyen yağmacı çeteler ve köylüler hiçbir şeyden geri kalmıyorlardı. Terk edilen arabalara koşuyorlar, birbirleriyle boğuşarak elde ettikleri ganimetleri katırlara yüklüyorlardı. Güneş en yüksek noktaya ulaştığında jandarmaların lideri bir mola verdi. Sürgünler yol üzerinde kaldılar. Su kaynağı yoktu. Sadece 100 metre ileride duvardan ibaret bir çoban barınağı vardı. Jandarmalar henüz çökmemiş damın gölgesinden yararlanmak için oraya çekildiler. Biraz suyunuz kaldı mı? Bu soru kampın her yerinde duyuluyordu ve her yerden aynı olumsuz cevap alınıyordu. Thomas doğruldu, gözlerini ovuşturdu ve inanmadan etrafına bakındı. Gerçekten de yola devam etmişler miydi? Taşlı, monoton ova dağlarla çevriliydi. Manzara bir gün öncesinin aynısıydı. Anne, susadım. Maro onu kollarına aldı ve yere bırakmadan önce bir öpücük verdi. Alnı ateşler içindeydi. Zavallı sevgilim, içecek bir şeyimiz yok. Çocuk ağlamaya başladı. Benimle gel Thomas dedi Armen. Karımın hala 2 veya 3 sulu salatalığı var. Aznev Hanım, ikizleri, Güllü ve Araksi'nin bir parça kumaşla geçici bir gölgelik yaptıkları arabaya götürdü. Maro unuttukları genç kıza yaklaştı. Sönük bir bakış yanağına dokundu. Adın ne? Kız sağır gibiydi. Tamamen hissiz, dalgın. Maro örtüyü biraz yana çekti. Parçalanmış elbisesini açtı. Yapışkan, terli, yara bere içindeki vücudu parlıyordu. Nasıl diye sordu gölgelikte oturan Aznev Hanım. Bir şok yaşadı. Ben onunla ilgilenirim. Maro kızın elinden tutarak onu arabanın arkasına götürdü. Kız Maro'yu uysalca izledi. Maro onu soydu ve elbiselerinden birini ona verdi. Kızı kendine getirmek istiyordu. Bu nedenle ona hep seveceğim konuştu. Güneş güzel yüzünü yakıyor. Sana hasır bir şapka arayacağım. Maro, atların ayak seslerinden bıkkın, elinde bir sepet araştırıyordu. Ovadan onların üzerine doğru atlılar geliyordu. Askerler mi acaba? Yer davul sesi gibi uğulduyordu. Atlar yayıldılar ve araba konvoyuna paralel uzun bir sıra oluşturdular. Atlıların koro halinde çıkardıkları hızlı bir uğultu işitildi. Saldırıya geçtiler. Çeteler diye bağırdı bir ses. Kürt çeteler. Sürgünler arabaların altına sindiler. Kimin artık arabası yoksa onlar çoban barınağına kaçtılar. Ya jandarmalar? Onlar taş duvarlara yaslanmış, tüfeklerini yanlarına çatmış, yemek yiyorlardı. Sakindiler. Maro onların saldırıya seyirci kalacaklarını kavradı. Thomas'ı ve kendini diğerlerinin yanına yere attı. Gri başörtüleri ve koyun postundan ceketleriyle sakallı atlılar çok uzak bir zamandan gelmiş gibiydiler. Kuşaklarında geyik kemendi ve tabancalar asılıydı. Başlarının üzerinde eski devirden kalma tüfekler ve yatağan bıçakları sallanıyordu. Haydutlar bütün konvoyun içine daldılar, nara atıyorlardı. Gölgeliğin altında Armen tabancasının emniyetini açtı. Çok yakında bir at durdu ve boğuk bir ses alayla bağırdı. "Yahu hiç korkmuyor musun?" "Kız," diye bağırdı Maro. "Burada kal," diye annesi yalvardı ona. Ama Maro çoktan gitmişti. Aznivan'ım şimdi ancak annesinin peşinden gitmek isteyen torununu tutabilirdi. Bir haydut kılıcını çekerek tepki göstermeyen genç kızın üzerine çullanmak istedi. "Hayır," dedi Maro. Onlara doğru koşarken kuşağından 3 parça altın çıkardı. Bu arada peçesini çözdü. Yassı bir burnu ve vahşi bir bakışı olan adam şaşırmış vaziyette ona baktı. Maro kızı kolundan tutup kendine çekti ve paraları adama uzattı. "Onu bırakın. Buna karşılık altınları alın." Maro'yu kolundan yakaladı adam. "Sen tüm hazinelere değersin güzelim." Adam Maro'yu atın sırtına kaldırmaya çalışırken elleri ve ayaklarıyla direndi. Bir elle kadını zapt edemeyeceğini anlayan adam kılıcı elinden attı ve Maro'yu saçlarından yakaladı. Kadın onu semerden çekip düşünmek isterken at öktü. Bu durumda ayakları yerden kesilen Maro'nun kendini koruma gayretlerine adam güldü. Bir el ateş açıldı, adam titredi ve elleri yana açıldı. Maro kayıp yere düştü, hareketsiz kaldı. At 4 nala koştu. Hayvanın yelesine tutulmuş adam biraz sonra yere düştü. "Yallah, yallah!" diye bağırdılar olay yerine yetişen çetenin adamları. Thomas, Aznif Hanım'dan kurtuldu ve yerde upuzun yatan annesine koştu. Onu ağlayarak sarstı. "Anne, anne!" Maro onu yanına çekti. "Hareket etme, gözlerini kapa, ölü gibi yap." Thomas itaat etti. Armen elinde tabancasıyla olabildiğince hızlı oradan uzaklaştı. Dostlarından intikam alınmasından kaçınmak istiyordu. Haydutların onu jandarmaların gözü önünde yakalamaya cesaret edemeyeceklerini düşünerek çoban barınağının yolunu tuttu. Ayakkabılarının topuğuna basarak yürüyen atlılar daha yakına geldiler. Armen yüzünü onlara döndü. 3 tüfek ona doğrulmuştu. Armen çabucak nişan aldı ama rakibi ondan hızlıydı. Üzerine 3 el ateş edildi. Göğsünün ortasından isabet aldı. Armen kollarını açtı, bir adım geri gitti ve sırt üstü yere düştü. "Armen!" diye bağırdı Araxi, yürekleri parçalayan bir sesle. "Armen!" Dev boylu bir haydut bedenin yanında durdu. Atının boynu üzerine sarktı ve Armen'i ayak bileğinden tuttu. Onu kolayca yukarı kaldırdı ve atını mahmuzladı. Bulunduğu yerde 3 tur attı, sürüklediği cesedin kafası taşlara çarptı. Diğer arkadaşları havaya ateş ediyorlardı. Atlarını şaha kaldırdılar, haydut cesetle uğraşmaktan vazgeçti, yağmaya döndü. Araxi kendini toplaması için yalvaran Aznev Hanım'ın kollarında bayılmıştı. "Haydutlar gidene kadar bekleyin, onun için artık hiçbir şey yapamazsınız. Ölmek istiyorum, ölmek istiyorum." Maro'nun üstüne yattığı toprak atların yürüyüşüyle titriyordu. Thomas da fısıldadı. "Tek söz söyleme. Eğer sana dokunurlarsa tepki verme." Üzerinden bir at geçti. Atın ayaklarından biri Thomas'ın başından birkaç metre uzakta toprağa bastı. Atla aşağı atladı ve 3 altın parçasını yerden topladı. Maro'nun üstünü aradı. Adamın elleri ona kabaca dokunurken hareketsiz kalmak için kendini zorladı. Altın paralarla dolu kemeri buldu, hançeriyle kesip aldı ve tekrar atına bindi. Kızı da yanlarına aldılar. Maro oğlunun ve kendinin hayatını riske atmaya cesaret edemiyordu. Haydutlar gittiler. Birçok arabayı alıp götürmüşlerdi. Bunlar arasında Maro'nunki de vardı. Gasp ettikleri ganimetleri bu arabalara yüklemişlerdi. Avları arasında kadın ve çocuklar da vardı. "Şimdi hareket edebilir miyiz?" diye korkuyla sordu Thomas. "Henüz değil." yürüyen tekerleklerin gürültüsü, nal sesleri, yakalayıp götürdükleri insanların bağırışmaları ve haydutların çığlıkları giderek zayıfladı. "Armen, Armen!" diye hıçkırdı Araksi, Aznev Hanım'a yaslanmış halde kocasının cesedine yaklaşırken. Maro ayağa kalktı ve oğlunu kollarına aldı. Şimdi tehlike geçmişti, tüm vücudu titriyordu. Thomas ağladı ve sürekli tekrarladı. "Onlar Armen amcayı öldürdüler, Armen amcayı öldürdüler." Maro oğlunu öptü ve onu yüzlerini büyük annenin eteğiyle örten ikizlere götürdü. "Burada kal canım. Ben Araksi'nin yanında olacağım. Ben de seninle gelmek istiyorum. O benim amcam. Amcam yalnız kaldı." Maro'nun bağırmasını duymadı. Vaftiz babasının yıkıldığı yere koştu. Armen gözleri kapalı, sırt üstü, uyuyormuş gibi yatıyordu. Yüzünün derisi hırpalanmıştı. Kafa derisinden bir parça kulağının üzerinden sarkıyordu. Göğsü kana bulanmıştı. Oğlanın gözyaşları kurudu. Acısı çok büyüktü. Kiliseye giderken yolda tuttuğu elin sıcaklığını ve gücünü hatırladı. Gözlerini yumdu ve ölüm duası yapmak istedi. İçinde bir zamanlar ona bu duayı öğretmiş olan Armen'in sesi yankılanıyordu. Thomas şimdi tamamen başka bir anlam kazanan bu sözlere kulak kabartmaktan başka bir şey yapamıyordu. Babasını düşündü. Onlara ne zaman gelecekti? Onu acaba nasıl bulabilirdi? Oğlan kuşkuyla pantolonunun cebini tuttu, elini mühür kutucuğuna dokundurdu. Jandarmalar çoban barınağından geldiler ve konvoyu yeniden yola çıkardılar. Araksi, Armen'i orada bırakmayı reddediyordu. Oradan geçen komşusu Manuel cesedi taşımayı önerdi. Maro bacaklarını o vücudunun yukarı kısmını tuttu. Thomas yere düşen denizci şapkasını aldı ve başına koydu. Cesedi arabaya koydular. Araksi yanına oturdu. "Arabayı siz kullanın," diye önerdi Maro annesine. "Duguene Abiyen sizin yanınızda oturabilir. Ben çocuklarla yaya gideceğim." Aznev Hanım arabacı yerine geçti. Arkasındaki bir bohçadan Armen'e ait elbise parçalarını çıkardı, Maro'ya verdi. İlk günkü fikrine geri dönmüştü. Hamileymiş gibi karnını şişir. Maro itiraz etti ama annesi ısrarcı oldu. "Ne olduğunu görmedin mi? Bir dahaki sefere Armen yanında olmayacak." Maro boyun eğdi. Konvoyu hareket ettiğinde birkaç hafta sonra doğuracak bir kadına benziyordu. Yüzünün yarısı peçeyle örtülüydü. Toz ve kir tüm güzelliğini gizliyordu. Gözlerinin parlaklığında yorgunluk almıştı. Böyle giyinmesinin sebebini anlamayan Thomas, annesine yaşlı bir kadın gibi göründüğünü söyledi. Araksi, kocasının başını kucağına yatırmıştı. Görünüşüne dayanamadığı, paniklediği için yüzünü büyük bir mendille örtmüştü. Sinekleri kovalamak için elini sallıyordu. Yanlarında yürüyen Maro duymasın diye kocasının ölüsüyle alçak sesle konuşuyordu. Kendini Armen'in ölümünden sorumlu tutan Maro, Araksi'ye bakmaktan çekiniyordu. Yaşlı kadının onu bu suçundan bahsetmesini çok istiyordu. Bir tek söz yeterdi. Artık dayanamadığı için konuştu. "Ben onu sevdim, bizim Armen'i." Araksi bakmadan cevap verdi. "O da seni kızı gibi sevdi." Sessiz monologları bu sözle bitti. Maro bir saygı abidesi gibi ölü kocasını sallayan Araksi'ye bakmaya cesaret etti. Kadının acısı ona kendi acısını yeniden yaşattı. O da kocasını kaybetmiş, acı çekiyordu. Karın ağrısı ona birkaç ay önceki Vartan'ı da hayal kırıklığına uğratan düşüğü hatırlattı. Vartan, Armin'in ölümüyle konvoydan kaçma şansları büsbütün azalmıştı. Derin bir kararsızlık içine düştü. Vartan'ın artık yaşayanlar arasında olmadığı ihtimalini büyük bir gayretle kafasından kovdu. Thomas, annesinin düşüncelerini tahmin etmiş gibi sordu. "Babam ne zaman bize geri gelecek?" Maro nefesini tuttu. "Bilmiyorum," diye kırık bir sesle içini çekti. "O bizi mutlaka arıyordur." Eteğinden tutan çocuğun başını okşadı. Thomas'ın kulaklarının üzerine kadar inen şapka attığı her adımda sallanıyordu. Oğlu ve kocası, eti ve kanı olan bu sevgililer Maro'nun zayıf düşmesine izin vermiyordu. Oğlunun umudunu kaybetmemesini söylemek isterdi ama bunların oğlan için boş laflar olacağını da biliyordu. Hele de bu şartlar altında. "Vaftiz baban şimdi mutlaka gökyüzündedir. Ona dua et. Ondan bizi ve babanı korumasını rica et." Kısa bir suskunluk anından sonra Thomas öfkeli isyan etti. "Tanrı niçin kötüleri cezalandırmıyor?" "Bunu yapacak Thomas, yapacak." Birkaç dakika sonra yakında olan, "Anne, susadım, boynum ağrıyor." Kadın topladığı birkaç küçük taşı elbisesiyle silerek oğluna verdi. "Al bunları ağzına, ağzın tükürükle ıslanacak. Ama onları yutmamaya dikkat et. Bunlarla susuzluk gider mi?" diye Maro'nun yanında el ele yürüyen ikizlerden biri sordu. "Evet, deneyin." 2 saat kadar sonra Aznev Hanım döndü ve duyurdu. İleride bir yer görünüyor. Bir vadinin mavi kesiti toz bulutu arasından görünüyordu. Yüksek yaylanın kenarında bir köy vardı. İğreti duvarlardan oluşan, yanlarına ahır yapılmış tahminen 20 ev. harap, fakir bir yerleşim yeri. Ama ortasında bu kayalık çöl için alışılmışın dışında bir hazine, bir çeşme. Öküzler çoktan ve uzaktan adımlarını suya doğru hızlandırmışlardı. Sürgünler gülme krizine tutuldular veya sevinçten ağladılar. Kuruyan vücutları bir şeyler içme düşüncesiyle yeni bir hayata uyanıyordu. Çoban köpekleri dişlerini gösterdiler. Boğazlarında kurtların ısırmasına karşı koruyan çengelli tasmaları vardı. Pazar yeri tek ağacın yüksek ve geniş dallarıyla büyük bir fıstık çamının gölgesindeydi. Köyün erkekleri ve çocukları orada yaşların etrafında toplanmışlardı. Peçeli kadınlar camsız pencerelerin arkasından bakıyordu. Köy sakinlerinin merakı sürgünlerin zaptiye korkusunu yenmişti. Çeşmenin oluğundan akan suyu berrak, küçük akarsu halinde bahçeye giden bir dere oluşturuyordu. Ama su bedava değildi, çok da değildi. Jandarmalar suyu parası köylülere ödenecek bahanesiyle satıyorlardı. Parası olmayanlar diğerlerinin merhametine sığınıyordu. Bu yüzden birçok ailenin su parasını Aznif Hanım ödemişti. Köylüler giderek çekingenliklerini kaybettiler. Gergin yüzleri ve ateşli gözleri olan bu kirpas içindeki gavurlara yaklaştılar. Ellerindeki çok az malı pazarladılar. Patates, soğan, keçi peyniri. Maro, safir küpesini bir köylü kadınla yumurtalı pasta gibi yayvan bir ekmeğe karşılık takas etti. Ürkek bakışlı kadın fısıldadı. Allah sizi korusun dedi. Aceleyle evine geri döndü. Birdenbire Ermenice protestolar yükseldi. Birkaç nöbetçi pazar yerinin arkasında kaçan genç kız ve küçük olanları yakaladılar. Bir jandarma Maro'yu öyle çarptı ki neredeyse düşürüyordu. Maro Thomas'ı kendine çekti ama adam daha çok ikizlerle ilgileniyordu. Güllü araya girdi. Jandarma kafasına tüfeğinin kabzasıyla vurdu. Kadın yere düştü. Gözyaşlarına boğulan Sossi ve Marissa'yı sürükleyip götürdü adam. Aznif Hanım Maro'yu yola çekti. Sen karışma, yalvarırım. Güllü'nün ayağa kalkmasına yardım etti. Yakınıyordu. Torunlarım, onlara ne yapacaklar? Jandarmalar diğer sürgünleri alandan süngüyle kovuyorlardı. Maro ailesiyle en son evin yamacında durdu. Köylüler 14 genç Ermeninin etrafında bir daire oluşturdular. Bir çavuş çeşmenin üzerine tırmandı ve açık artırmayı başlattı. Güzel, küçük, evlenecek yaşta genç kadınlar, tarla işleri için oğlanlar, teklifinizi yapın. Çocukları, onların satışını engellemek için ellerinden bir şey gelmeyen ana babalarının inanılmaz korkulu bakışları altında uzağa dizdiler. Müslüman kadınlar doğru mal seçmelerine yardımcı olmak için kocalarının kulaklarına eğildiler. Bunlar zavallı insanlardı. 11 çocuk bir avuç kuruşa satıldı. Bu bir koyun fiyatından daha azdı. Birkaç Ermeni aile tehcir korkusu ve çetelerin tehdidi altında kendilerini bekleyen acımasız akibetten hiç değilse çocuklarını kurtarmak teselli buluyorlardı. Güllü gibi değil elbette. Evlerin birinde ırzlarına geçilen torunlarının yalvarış dolu seslerini duyunca onları geri almak için fırladı. Pazar yerinde daha önce onu düşüren teğmenle çarpıştı. Adam Güllü'nün böğrünü ve karnını çizme darbeleriyle yaraladıktan sonra üstünü aradı. Parıldayan bir yüzük ve elinde bir altın zincire doğruldu. Çavuş gidince Aznif Hanım ve Maro Güllü'ye yardım etmek için yanına gittiler. Ama artık kalbe atmıyordu. Aznif Hanım gözlerini kapadı. Ona yapabilecekleri her şey bundan ibaretti. Askerler sürgünleri yürümeye zorluyorlardı. Yaşlı Güllü'nün bedeni geride kaldı. Thomas annesine bakarken yüzü bir ceset kadar solgundu. Kadın onun elini sıktı. Sossi ve Marissa için endişe etme. Zeynep ve Cemile'nin bizimle beraberken oldukları gibi onlar iyi ellerdi. Bizim gibi susuz kalmayacaklar. Oğlan inanmış görünmedi. Annesi ve büyük annesinden ayrılmaktansa susuzluğu 100 kere daha tercih ederdi. Onlar ise nasıl yaşayabileceklerdi? Başını önüne eğdi. Manastırın önündeki çocuk Armen ve şimdi de Güllü. Annesinin ve Aznif Hanım'ın da öldürülebileceği ilk kez aklına geldi. Bu düşünce kendi içinde sakladığı bütün endişeleri depreştirdi. Şimdi meleklerin yanında olan vaftiz babası için dua etti. Dar, dolambaçlı, patika bir yılan gibi kıvrılarak vadiye iniyordu. Yolun bir tarafı öküz ayakları ve araba tekerlekleri tarafından ara sıra yerinden sökülen taşların yuvarlandığı bir uçurumdu. Aznif Hanım araba kullanmakta birçok deneyimi olduğunu bilmesine rağmen yolları kızına bırakmayı reddetti. İki yaşlı kadın ve bir ölünün bir kaza durumunda daha önemsiz bir kayıp olacağını söyledi. Maro pes etti. Hala yürüyebiliyor musun diye sordu Thomas'a. Thomas güzel bir hayale dalmıştı. Söyleneni duymadı. Sabahtı. Yatağında uyandı. Sassun ayaklarının ucunda duruyordu. Anne babasının yatak odasına gitti. Babası üniforma içindeydi. Oda kolonya kokuyordu. Vartan kollarını açtı ve ona gülümsedi. Maro huzursuz oldu. Thomas, hala yürüyebilir misin? Çok yorgun değil misin? Hayır diye cevap verdi Thomas. Onu hayalinden kopardığı için kızmıştı. Ama annesine acı vermek istemediği için bunu göstermedi. Baldırları ve ayakları ağrıyordu ama dedi ki fena değil, yol aşağıya iniyor zaten. Konvoy çevrelenmiş olduğu yüksek dağ duvarlarının gölgesinde duran vadiye ulaştı. Kurumuş bir ırmağın yanında durdular. Jandarmalar öküzleri salmalarını emretti. Hayvanlar balçıklı ırmak yatağına düştüler. İşgüdüleri ayaklarının açtığı derin çukurlardan su çıkabileceğini söylüyordu onlara. Şimdi sürgünler de şişelerini su doldurmak için balçığa delikler kazıyordu. Araksi gücünün sonuna gelmişti. Bütün öğleden sonra Armen'in başının ağırlığı ve bacaklarındaki kanama omuzlarını uyuşturmuştu. Buna rağmen çapa ve kürekle kendini silahlandırmıştı. Armen bunları yolda ölenleri gömmek için yanına aldı dedi işli bir sesle. Daha bekleyebiliriz dedi Aznev Hanım ve aletleri elinden aldı. Tekrar güç kazanmak için önce yemek yiyelim. Ekmeği ve Aznev Hanım'ın satın almış olduğu iki küçük patatesi paylaştılar. Tamamen kendi derdine düşen Araksi bir ısırık almayı bile reddetti. Sadece şişeden bir yudum su aldı. Öğün sessiz geçti. Annem ve ben mezarı şimdi kazarız dedi Maro. Araksi ırmaktan biraz uzakta bir tepeyi gösterdi. Mezar orada ilkbaharda taşan ırmak sularından korunabilirdi. Thomas mezarın kazılmasına yapabildiği kadar yardım etti. Toprak sert, ağır ve taşlıktı. Çukur bir metreye inince Aznim Hanım soluklandı. Bu yeter. Armen niçin daha iyisini yapamadığımızı anlayacaktır. Siyahlar içinde birkaç yaşlı kadın Araksi'yi izlediler. Suları olmadığı için geleneğe uyup cesedi yıkayamamışlardı ama dul kalusyan kefen olarak kullanabilecekleri bir sıvı karışım getirdi. Ritüel yağlamayı yaptı. Ölünün etrafında büyük bir cemaat toplandı. Tepeye taşınması törenine eşlik etti. Bir dini merasimde birlikte olmaları sürgünde ilk kez oluyordu. Şimdi korku ve acıyı değil, tersine yeniden diriliş inancını paylaşıyorlardı. Bir genç tarafından getirilen kör bir adam mezarın baş ucuna dikildi. Şaşırtıcı derecede güçlü ve berrak bir sesle yas ayinini söyledi. Şarkıyı herkes koro halinde söyledi. Sözleri şuydu, Kudüs üzerine çekilecek. Artık yeniden bir cemaattiler. Sesler önce çekingendi ama sonra giderek daha güçlü yankılanmaya başladı. Ses dar vadide yankılanıyor, sonra tepelerin üstüne çıkıyordu. Tüm çekilen çilelerin ortasında bir rahmet anıydı bu. Jandarmalar bile kulak kabartarak durdular ve hiçbirinin aklına gavurların bu seremonisini bozmak gelmedi. Bu defin sembol oldu. Manastırın önünde cenazesiz kalmışlar için, geçen gece ölenler için, uçurumun dibinde yatan adamlar için dua ettiler. Çıktıkları sonsuz yolculukta bundan sonra ölecek olanlar için de. Birkaçı kendilerinin de hemen Budüs'e çekileceğini söylüyordu. Ceset çukura indirilince Araksi üzerine bir halı örttü. Thomas ırmak kenarından koparmış olduğu bir tutam çayır çiçeğini bıraktı. Sonra Armen'in siperli kasketini giydi ve derin üzüntüsünü ifade eden bir şeyler söyledi. Armen amca, kilisenin yanında bir selvi ağacının altında huzur içinde olabileceğini söylemişti. Araksi bu sözler söylenirken mezarın kenarında diz çöktü, acıdan bağırdı ve elbiselerini yırttı, parçaladı. Onu oradan uzaklaştırmak gerekiyordu. Kalabalık dağıldı. Maro, Thomas'ı geri çekmek istiyordu ama o ölüyü gömmekte ısrar etti. Bu benim vaftiz babam, benim vaftiz babam diye ısrarla tekrarladı. Gücünün 10 katı olan bir gayretle küreyi kavradı. Gökyüzünde uçan büyük kuşların ölüleri yemek için uçtuğunu düşünüyordu. Onlar vaftiz babasına dokunmamalıydı. Armen gökyüzüne el değmemiş olarak gitmeliydi. Mezar örtülünce kenarlarına taş dizdiler. Thomas taş istifinin fırtınalarda bozulmaması için her taşı yerine iyice yerleştirdi. Dul Kalusyan dua etmek için orada kalmıştı. Cebini yokladı ve oğlanı yanına çağırdı. Buraya gel çocuğum. Elini 3 koyu renkli tanecik bıraktı. Bu selvi tohumudur. Thomas'ın bakışları aydınlandı. Teşekkür ederim. Kaptan Armen buna sevinecek. Maro tohumları ekmede ona yardım etti. Thomas mezarın öğleden sonraları dalların gölgesinde olmasını arzu ediyordu. Her şey bitince Maro onu kollarına aldı. Vaftiz baban seninle gurur duyabilir. Eğer büyürsem buraya bir kilise yapacağım. Onun istediği gibi. Geri dönerlerken Maro, jandarmaların arabaları götürdüklerini gördü. Aznev Hanım gürlüyordu. 2 örtü. Kurtarabileceğim her şey bu. Şimdi yaya devam etmek zorundayız. Dul Kalusyan ve Kore'nin evli kuzeni Antom Hatun Araksi'ye eşlik ettiler. Ben gidemem diye açıkladı Araksi. Ben size yardımcı olacağım diye itiraz etti Maro. Hayır, bacaklarım, kalbim, uzağa gidemeyeceğim. Böyle söylemeyin. Maro'ya Araksi'yi ısrarla zorlamaması gerektiğini ima etti Dul Kalusyan heybesine vurarak. Benim burada Araksi'yi iyileştirecek birkaç ilacım var. Bizi yalnız bırakın. Akşam çabuk çökmüştü. Sürgünlerin artık korunacakları arabaları da yoktu. Geceye açık bir şekilde toplandılar. Bir kadın bağırdı. Oraya bakın. Bu nedir? Badenin bir uçurumla darlaştığı kuzeydoğuyu gösteriyordu. Maro, çetelerin geri döndüklerini düşündü. Bu düşüncesinde yalnız değildi. Gerginlik bütün sürgünlere yayıldı. Acaba Sivas'tan yeni bir Ermeni kafilesi mi? Ya şimdi Vartan onların arasındaysa? Hayır, kafilede silah altına alınabilecek yaşta erkek hiç yoktu. Yeni gelenler Erzincan yöresinden geliyorlardı. Yola çıkarken 2000'den fazlaydılar. Şimdi en fazla 300 kişiydiler. Çoğu hastaydı. Kötü muamele, sıkıntı... Yağmacı saldırıları saflarını gün be gün seyreltmişti. Dağlarda bir hayvan sürüsü gibi neredeyse bir aydır sürüklenen bu insanlar her şeylerini yitirmişlerdi. Yarı çıplaktılar. Ayakları kan içindeydi. Derileri yanmıştı. 4 günden beri sadece ot ve böcek yiyebilmişlerdi. Öyle acınacak durumdaydılar ki Sivas'ta Ermeniler ertesi gün boş mideyle yola çıkacaklarını bile bile kalan bir parça son yiyeceklerini de onlarla paylaştılar. Araksi elleri karnının üzerinde bağlanmış vaziyette dua ediyordu. Oturuyordu, gözleri kapalı, bacakları açıktı. Başı ve belden yukarısı öne arkaya sallanıyordu. Thomas büyük annesinin kollarında uyumuştu. Maro Aznim Hanım'a dedi ki, ben yeni gelenlere yardıma gidiyorum. Yanına Armeni gömdükleri küreği aldı. İnsanlar nehir yatağının öküzler tarafından çiğnenmiş yerinin biraz üst kısmını elleriyle kazıyorlar. Açtıkları çukurun dibinde biriken suyu çamurdan durulmasını beklemeden içiyorlardı. Maro yarıya kadar berrak suyla dolu bir çukur açtı. Kadınlar buradan elleriyle veya taslarla su çekiyorlardı. Yüzünün eti çekilmiş bir kadın Maro'ya dedi ki, beklediğin çocuk ölü de olsa daha iyidir. Ben yeni doğan çocuklarını doğumdan hemen sonra yol kenarında boğan birkaç kadın gördüm. Tanrı onları anlayacaktır. Elbiselerinden biraz usanan Maro yaşlı kadına sordu. Adı Varvara'ydı. Yurttaşlarının susuzluk, açlık ve yaralanmalardan peş peşe nasıl öldüklerini anlattı. Tifüs ortaya çıkmıştı. Kolera vakaları olmuştu. Varvara sözünü acı bitirdi. Ölenler kurtuldular. Biz başaracağız. Daha 3 gündür yoldasınız. Sizin nelerin beklediğinin henüz farkında değilsiniz çocuğum. Onlar bizi hepimiz arka arkaya ölelim diye dağlarda oraya buraya dolaştırıyorlar. Maro yerinden fırladı. Kendimi öldürmeyeceğim. Yalnız mısın? Annem ve 6 yaşında oğlum var burada. Yaşlı kadın elini Maro'nun koluna koydu, ciddi bir ifadeyle konuştu. Bana inan, eğer olanak bulursan oğlunu Türk köylülere vermelisin. Bu onun için daha hayırlı olur. Maro kadına sırtını döndü. Onu daha fazla dinlemek zorunda kalmamak için gitti. Varvara sesini yükselterek dedi ki, biz fırtınada toz derreciğinden başka bir şey değiliz, toz. Aznim Hanım ve Thomas aynı örtünün içine sarılmış uyuyordu. Maro diğer örtüleri Araksi ile birlikte dağıtmıştı. Sabah uyandıklarında yaşlı kadın artık onların yanında değildi. Maro kalktı, uyuyanların üzerinden geçti ve tepeye gitti. Araksi'yi orada Armeni'nin mezarı üzerine düşmüş olarak buldu. Onu silkeledi, dokundu, bedeni buz gibi soğuktu. Kramp girmiş, elinden küçük bir şişecik düştü. Maro, Kalusya'nın Araksi'ye kocasına geri dönebilmesi için ilaç verdiğini anladı. Diz çöktü ve ağladı. Ağlaması ölüler için miydi? Pek değil. Daha çok yaşamaya çalışanlar için ağlıyordu.